Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, bize kulak veren, sesimizi duyan, bizi dinleyen, bize vakit ayıran, bizi önemseyen, bize dua eden değerli gönül dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programı başlıyor. 2019'un 50. programında kısmet olursa bugün sizlere bir öz değerlendirme, bir kişisel bir muhasebe, kişisel bir bilanço nasıl yapılır? İnsan kendini yaşadığı bir koca yılın sonunda nasıl değerlendirir? Attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değip değmediğini nasıl anlayabilir? Bunlarla ilgili bir öz değerlendirme takdim etmiş olacağım. Efendim, bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresinden veya @MünirArıkan veya @erkamradyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, 50 programdan beri, 49 programdan beri bugün 50. olduğuna göre daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli, daha becerikli bir insan olmanın sırlarını her hafta elimizden geldiğince bazen konuklarımızla, bazen kendi halimizde sizlere arz etmeye çalışıyorum. Bütün bunların bir anlamı olsa gerek. Yani bir insan kendisini niye gerçekleştirmek ister, niye geliştirmek ister, niye değiştirmek ister, niye dönüştürmek ister? İki güne eşit geçen ziyandaysa bir insan iki günü niye eşit tutmamak ister? Elbette amacımız hem ibadet hem kulluk ama hem de baki kalan kubbede hoş bir seda, bir iz bırakmak, bir gönle girmek, bir dua almak telaşımız ve gayretimiz var. Arz edeceğim konuları bu mihvalde kendinizi biraz sorgulayarak, bulunduğunuz konumu sorgulayarak, geldiğiniz yeri sorgulayarak bir kişisel muhasebe, bir kişisel bilanço yapmanıza yardımcı olacak bilgilerle, bir kendi içsel sesinizle, inner voice dediğimiz içsel sesinizle de hemhal olarak, onunla konuşarak bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olmak gayretim bugün. Aziz dostlarım, insan kendi hayat serüveninde kask dediğimiz, hani motosiklet kaskları vardır ya, kafayı korur, onun kısaltılmışı, kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal dört hayat alanında kendini gerçekleştirmek ister. Ve burada da kendini gerçekleştirirken bazı kaynaklar kullanır. Bu kaynakların en değerlisi, yerine en konmaz olanı zamandır. Zaman, mekan, eleman, ekipman, insan, finansman, bilgi, bütün bunları bir değer olarak, bir kaynak olarak bu dört alanda harcar, tüketir. İlk söylemek istediğim, bu dört alandan bir tanesine bir hakkaniyetsizlik varsa, bir adaletsizlik varsa bir hırsızlık söz konusudur. Çalıntı malla borç ödenmez. Yani kişisel hayatınıza dikkat etmeden, kendinize yatırım yapmadan, kendinizi geliştirmeden, biraz sonra açıklayacağım özelliklerle spordu, kültürdü, sanattı, hobiydi, yabancı dildi, kişisel bakımınızdı gibi, kişisel sağlığınız gibi unsurlara riayet etmeksizin, ailenize vakit ayırmaksızın, arkadaşlara vakit ayırmaksızın, yani kişisel, ailevi, sosyal hayatta bir şey yapmaksızın, kendinizi bir işkolik olarak tamamen kurumsal hayata hapsederseniz, bütün kaynaklarınızı o alanda kullanırsanız, beni lütfen affediniz efendim, bir hırsızlık yapmış olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim, mesai saat 5'te bitiyorsa, 6'da bitiyorsa, mesai saatinden sonra evinize gitmeniz gerekiyorken siz hala şirkette kalmış bitmeyen işleri bitirme telaşındaysanız ailenizin, eşinizin, çocuğunuzun, akrabalarınızın vaktinden çalmış ve bir hırsızlık yapmış olursunuz. Bunu lütfen hassasiyetle değerlendirmenizi istirham ediyorum. Ve bu hırsızlık çalıntı malla borç ödenmeyeceği için bir taraftan şirkete ait yükümlülüğünüzü yerine getiriyormuş huzuruyla, ben ne kadar iyi bir insanım, ne kadar sorumluluğu bilen bir insanım, bak işi yarına bırakmıyorum, bitiriyorum gibi siz düşünürken, öbür taraftan vaktinden çaldığınız kişilere gereken önemi vermediğinizden dolayı onlarla olan hukukunuzda riayet etmeniz gereken hususları yapmadığınızdan dolayı mutlaka bu size huzursuzluk olarak, başarısızlık olarak, sıkıntı olarak, moral motivasyon düşüklüğü olarak geri gelir. Ya da yırtınırsınız, çalışırsınız, didinirsiniz, bir çırpıda hepsi elinizden gidiverir, bir imtihandır. Ya da yaparsınız ama makbule geçmez, hovara geçmez, kabul görmez, yine bir yürek acısıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu anlamda ilk söylemek istediğim bu kişisel bilanço ile ilgili, kişisel muhasebe ile ilgili, bir öz değerlendirme ile ilgili ilk söyleyeceğim şey, bu kask alanında kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal alanınızda adaletli bir zaman planlaması yapmanız. Tabii ki günümüz iş dünyasında keşke öyle olsaydı. Modern dünya yavaş yavaş onun önemini anladı, oraya doğru gidiyor. Keşke öyle olsa, keşke hepsine adaletli bir vakit ayrılabilse. Ama bu, özür diliyorum, eşit vakit ayrılabilse, ama eşit ayrılamıyorsa da adaletli bir vakit ayrılabilir. Yani 8 saat işimize verebiliriz. 4-5 saatte uyuyabiliriz. Bazılarımız 7-8 saatte uyuyabilir. Ama kalan vakitte de bu kişisel, ailevi, sosyal hayatımıza, uykunun bir kısmı da tabii ki kişisel de bizimle alakalı bir şeydir. Rahatlamamız, dinginimiz için. Bu alanlarda vakit ayarlaması yaparak iyileştirmeler yapabiliriz. Aziz dostlarım, bu girizgahtan sonra anlatacağım bu kişisel bilanço unsurları, bu öz değerlendirme unsurları özellikle bir iç sorgulamanız sonrasında olursa daha iyi olur. Sessiz, sakin olduğunuz bir ortamda böyle arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatıp bir tefekkür etmenizi, فَاَيْنَ تَزَبُونَ ayeti kerimesi çok çarpar beni. Nereye bu gidiş, nereye bu yolculuk, nereye gidiyorsunuz sorusunu, nereye gidiyorum ben diye kendinize sormanızı ve hani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değdi mi, yaşadığınızda değdi mi? Ömrümüz yıllardan müteşekkil. Hani bir yıl bittiğinde işte çocuklarımızın yaş günüyle alakalı hatırlayın, işte yeni bir yıla giriyorlar. Genelde seviniyoruz. Genelde değil, hepimiz seviniyoruz. Kutlamalar oluyor. Hediyeleşmeler oluyor. Ama o her artan yaşın aileye saadet getirip getirmediği ile alakalı durum ortada. Daha sonra bu yavrucaklar yürek yarası da, yürek yangınına da dönüşebiliyor. Hayırlı evlatlar da olabiliyor. Dolayısıyla her yaş, her yıl belli bir sorumluluklar, belli çileler ya da imtihanlar getirebiliyor. Eğer hayatınızı bu şekilde sorguluyorsanız, nereye gidiyor benim hayatım, nerede olmak istiyordum ben ve şu anda neredeyim, nasıl bir insan olmak istiyordum ve şu anda nasıl bir insanım, ne yapmak istiyordum ve şu anda neler yaptığım gibi bir sorgulamadan sonra, ben size bu kişisel bilançonuzu biraz daha sistematik hale getirecek 26 tane unsur arz edeceğim efendim. Yani hayatınızın 26 alanına bir odaklanmayla, bir fokuslanmayla 360 derece çepeçevre hayatınızın her alanını değerlendirmiş olacaksınız. İnşallah bir şey ihmal etmemişizdir, unutmamışızdır. Birinci olarak gözden geçirmenizi istirham ettiğim şey, sülalenizle alakalı, nesebi soyunuzla alakalı tefekkür. Yani Mehmet Ali Bulut ağabeyim hep söyler, bazı müktesebatlarla doğar çocuk, bazı kazanımlarla doğar. Efendim öyle bir şey olur mu, doğan çocuğun günahı ne falan diye buna bazı dostlarımız itiraz etse de, hani nasıl ki bazı genetik arızalar o masum dediğimiz, bununla ilgili hiçbir günahı suçu olmayan çocuğa geçiyorsa, aynen bu şekilde fiziksel geçen genler gibi diğer genlerde, mesela çocuğun dağınık olması, çocuğun bazı hususlara, nasıl söyleyeyim, bağımlı olması, nefsaniyetini çok ön plana alması, nefsine hakim olamaması, çok kırıcı olması, bıçkın delikanlı deriz ya böyle, ya da çok mülayim olması gibi birçok özellikler, 65 bin gen var sonuçta. Bunların birbiriyle olan iletişim ilişkisini düşünürsek sınırsız bir şey çıkıyor önümüze. Dolayısıyla dede goruk yiyince, eski Türk atasözü, torunun dişi kamaşıyorsa, bu konuda sülale ile alakalı düşünmenizi istediğim şey, genlerinizi nasıl temiz tutacağınızla alakalı bir tefekkürdür. Şu anda yaptığınız her şey, ama her şey, duygu, düşünce, davranış, amel, tefekkür, ibadet, faaliyet, dostluk, sosyal faaliyetler, iş dünyasındaki çabalarınız, aileyle ilgili muhabbetiniz, her şey ama her şey muhakkak suretle genlerinizi, dolayısıyla hem çocuklarınızın genlerini hem de torunlarınızın genlerini hem de bundan sonra gelecek 7 kuşak sülalenizle alakalı bütün geleceğinize bir şekilde tesir ediyor, bir şekilde etkiliyor. Bunu şöyle arz edeyim efendim. Çünkü genelde ilk kanımız şudur bizim, bununla alakalı ilk tereddütümüz. Hocam çocuğun bununla alakalı bir günahı yok ki, masum bir şekilde doğuyor, niye etkilensin ki? Ama hamilelik döneminde anne sigara içtiğinde, madde bağımlısı olduğunda, ağır ilaçlar kullandığında, kullanmaması gereken şeyler kullandığında nasıl ki çocuğun doğumuna tesir ediyor, çocuğun genlerine tesir ediyor. Bu anlamda inşallah 2020'de bu konuyla alakalı hem Mehmet Ali Bulut ağabeyim hem de genetikçi birkaç profesör hocamla bu konuda özellikle birkaç program yapmak istiyorum. Çünkü kafa karıştıran bir özelliği de var kendi içerisinde. Nasıl ki çocuklarımızı asil ailelerle süt anneliği konusunda onlara süt anne bulacağız. Genleri temiz olan, kazançları helal olan, ibadetleri iyi olan, güçlü, kuvvetli, akıllı. Bununla alakalı da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimizin uyarıları var. Hani çocuklarımızı ne tür annelerden emzireceğimizle alakalı süt annelik konusunda bunun çok hassas bir şey olduğu çok kesin. Hani annesi genetik olarak etkilediği gibi süt annesi de, emdi süt annesi de çocuğun genlerini, kişiliğini, karakterini etkiliyor. Bu anlamda hem genlerimizle ilgili, yani sülalevi nesebi kısmın A kısmında genlerimizle ilgili bir iyileştirme, bir bilinç, bir dikkat, bununla alakalı bir bilinçlenme, en azından bilgilenme, uzmanlarıyla konuşma, aile içerisinde aile toplantıları düzenleyip bunun önemini idrak etme, hem de sülalemizle alakalı unuttuğumuz akrabalarımıza, uzak gördüğümüz akrabalarımıza ulaşmakla alakalı bir faaliyet sizi 2020'ye çok daha rahat taşıyacaktır. Ailemizde en mutlu günlerimizden bir tanesi, hani sülale içerisinde bazen söylenir büyük şehirlerde, hani abiden, abladan, anadan, babadan, kardeşten daha öte bir komşum var diye. Komşular da bu modern hayat içerisinde sülalenin bir üyesi haline geldiler aziz dostlarım. Çünkü yılda bir iki defa anne babamızı görebiliyorsak, amcamızı, halamızı, dayımızı, teyzemizi görebiliyorsak ne mutlu, da onu da göremiyoruz. Uzak akrabalarla ilgili özellikle kuzenler, 20 yıl, 30 yıl birbirini görmeyen kuzenler var. Çocukluğumda ben babacığım böyle bir ya dayı oğlu 10 yıldır görüşmüyoruz diye bir kuzenine sarılıp bir bayram sabahında bayramlaşırsa anlayamazdım. Yani nasıl olur bir dayı çocuğu 10 yıl birbirini görmez mi? Bir amca çocuğu, amcazade 15 yıl birbirini hiç görmez mi? Çünkü aynı bahçede büyümüşüz. Hep beraber bir aradayız. Bize ters gelirdi ama modern dünyanın hiç de modern olmayan, hiç de uygun olmayan şu şartlarında maalesef biz de o duruma düşmüş durumdayız efendim. Bu anlamda sülalemizin modern hayat içerisinde yeni üyesi olarak kabul edilebilecek, hani komşu hakkı da o kadar diyor, komşunun komşuyla ilgili hakkı konusunda beni uyardı ki Cibril-i Emin, ben diyor komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Yani neredeyse bir sülale üyesi olacak, bir nesebi bir bağ kurulacak, yani neredeyse bu kadar önemli. Hakikaten bu kadar da önemli. Evimizin böyle en güzel günlerinden bir tanesi, ebem valideyi tekrardan bulmam, 50 sene sonra onu İstanbul'a davet etmem ve beşiğimi sallayan o değerli ellerin, Tülay ablamızın, Sabahat ablamızın, Selma ablamızın yeniden evimizi şereflendirdiği gündü. Eşim, çocuklarım, hani bin atlı o gün çocuklar gibi şendik derler ya, hakikaten bebekliğinize dokunmuş olan, doğumunuza şahit olmuş olan, sizi annenize yardımcı olması, bir tarafa aile hayatınızda ağladığınız vakitlerde şefkatli bir elle kundaklayan ya da o bebek beşiğinde sallayan ellere hürmeten, O anı hiç unutamayacağım. Ben valide daha sonra vefat etti ama kızları şu anda sağ. Zaman zaman da görüşürüz. Yani bu tür bir canlandırmayla unuttuğumuz uzak akrabaları, iletişimde olmadığımız uzak akrabaları bir vesile kılıp, yani 11 önemli gün var dini anlamda, milli günlerimiz var. Önemli gün ve haftalarda, işte yaşlıysa yaşlar haftası var, hastaysa o hastalıkla alakalı önemli haftalar var. Bir vesile bulup, dost bana sebepsiz girilmezmiş aziz dostlarım, o vesileyle sülalenizle alakalı bir yakınlaşma, kayınbiraderim, kayınbiraderi de kullanmayız ailede ama kardeşim Ahmet Temel mesela soy ağacı oluşturmuştu. Bir yazılım şeyine girip, bilgisayar programına bilgileri girip sülaleyle alakalı. Geçenlerde de böyle 15 yıldan beri falan belki görüşmedikleri kayınpederimin, babamın, Necati babamın aynı anneden ama farklı babadan olan kız kardeşini bulmuşlar. Halalarını yani. O kadar bir muhabbet ortamı, o kadar bir muhteşem duygu seli aile içerisinde. Dolayısıyla bir faaliyet. Şimdi bakın 2019 onlarla alakalı çok daha iki aile içerisinde ve iki aile içinde ve şahit olanlar içinde çok daha farklı olacak. Her yıl bu tarz bir faaliyet. Hani bunu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl Allah Rabbim ne kadar uzun ömür, hayırlı ömür verirse o kadar yıl yaptığınızı düşünün. Bunu çocuklarınıza bu yaşlarda yapmayı telkin ettiğinizi düşünün. Yani 80, 90, 100 yıllık hayatlarında en azından hani şimdi 10, 20 yaşlarındalarsa 60, 70 tane sülaleyle alakalı her yıl bir şey yaptıkları için bir güzellik oluşmuş olacak. Aziz dostlarım, sülaleyle alakalı, nesebimizle alakalı, soyumuzla alakalı, kökümüzle alakalı, geçmişimizle, tarihimizle alakalı bu güzelliği yaptıktan sonra mesela bunu 26 olmasının da bir sebebi var. Bu muhasebenin, bu bilançonun daha kolay olmasını sağlamak adına mesela bunu her 15 günde bir tane bir güzellik yaparak oluşturabilirsiniz. İkinci unsur aile ile alakalı, ailesel, ailevi sorumluluklarımızla alakalı bir muhasebe, bir bilanço. Annemizle ilgili ne yaptık? Babamızla ilgili ne yaptık? Kardeşlerimizle, abilerimizle, ablalarımızla ilgili ne yaptığı sorgulayan, belki onlarla hediyeleşen, kırgınlıklar varsa bu kırgınlıkları, küskünlükleri gideren, üzüntüler varsa üzüntülerin gitmesiyle alakalı, giderilmesiyle alakalı. Yani burada da çekirdek aileyi kastediyorum. Anne, baba, çocuk ve kardeşler. Herhalde hediyeleşme ve muhabbet, özür dileme ve affetme ilk dönem için güzel bir şey olabilir. Aziz dostlarım, şimdi birinci maddede, 26'nın birinci maddesinde sülalemizle alakalı, nesebimizle, soyumuzla, tarihimizle, kökümüzle alakalı bir faaliyet dedik, bir güzelleştirme dedik. İkinci olarak da ailemizle alakalı, çekirdek ailemizle alakalı. Şimdi Ocak ayının 1 ile 15'i arasında sülalemizle alakalı bir şey yaptığınızı düşünün. 16'sı ile 30'u arasında da ailemizle alakalı bir şey yaptığınızı düşünün. Yani bir şey, çok fazla abartmadan. Dolayısıyla 15 gün içerisinde hem bir muhasebe yaparak, hem planlayarak, hem tefekkür ederek bir faaliyet oluşturursanız bu faaliyet size uygun bir faaliyet olur. 26 faaliyet, 52 hafta ve 2020'nin sonunda inşallah kendi kişisel bilançonuzla alakalı, hani hep soruyoruz ya, attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağa değdi mi? Yaşadığımıza değdi mi? Bir gönle girebildik mi? Bir gönlü ferahlatabildik mi? Farz ibadetlerden sonra malumunuz hadis-i şerif, Allah'ımızın en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmak. Dolayısıyla bu kalpte sevinç olabildik mi? Gerçekten onlar için iyi bir akraba olabildik mi? Bu sorgulamayı yapmak gerekiyor. Özellikle hediyeleşmeyi çok önemsiyorum. Akrabalarla alakalı böyle zaman zaman değil her an o hediye kullanıldığında duaya vesile olacaktır. Dolayısıyla hani gözden ırak, gönülden ırak var ya, bir akrabamız mesela şey hediye etmiş bize, Allah ebeden razı olsun. Kettle dediğimiz bu su kaynatma şeyleri var ya tezgah üzerinde. Yani günde tahmin ediyorum 8-10 defa en azından kullanılıyordur. Her elim oraya uzandığında onları düşünüyorum. Annem rahmetlinin Gaziantep'teki akşam sanattaki öğretmeni Edibe Bayram Hocam bir sürahi hediye etmişti mesela. O mavi sürahi çizgili, böyle çok da şık, belki bir 50-60 yıllık bir şeydir. Eskimeyen bir değerdir bizim için. Yani onu her tuttuğumda Edibe Hocam'a bir dua geliyor. Böyle dudaklarım mırıldanıyor. Dolayısıyla Allah hayırlı uzun ömürler versin. Buradan da kulağın içine atalım. Sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim sevgili hocamıza. Dolayısıyla hani birazcık da kurnazlık yapalım aziz dostlarım. Yani bununla alakalı hiç mi duaya ihtiyacımız yok? Hiç mi iyi anılmaya, bir gönle girmeye, o kalpte sevinç olmaya, günahların dökülmesine hiç mi ihtiyacımız yok? Yani acizane çok çok ihtiyacım var. Hepimizin de buna var olduğunu düşünüyorum. İhtiyacımızın var olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu kişisel bilançoda, bu bir öz değerlendirme sürecinde, bu vicdani ve kişisel muhasebemizde hem ne yaptım bu yıl ben sülalem için, soyumla ilgili, nesebimle ilgili, genlerimle ilgili ne yaptım, ailemle ilgili ne yaptım, hem de bir taraftan eğer bu bir bilanço ise, muhasebe ise, burada çıkan tablo bize bir şey de söylemesi lazım, kar zarar tablosu gibi. Bundan sonra ne yapmak istiyorum? Mevcut durum bu. Evet, ben bugüne kadar şöyle bir evlat olmuşum, böyle bir baba olmuşum, böyle bir dede olmuşum. Evet, ama bundan sonra nasıl bir insan olmak istiyorum? Stephen Covey'in bununla alakalı, hani ölmeden ölmekle ilgili bizim kadim derlerde çok vardır da, ölmeden ölünüz tavsiyesi. Bir Amerikalı yazarın Ölmeden Ölün diye Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında kendi cenaze törenini hayali olarak canlandırıp tabutun içinde kendini görüp oradan kalkıp gelenlere bakmasını ve kimlerin gelmesini istiyorsa ona göre yaşamasını, ona göre davranmasını istemesi, bu önermesi benim için çok önemliydi. Hakikaten zaman zaman ölmeden ölmek gerekiyor. Can dostlarım, şimdi kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Bu 50. program, Allah lütfederse 50, 51 ve 52'de 2019'u böyle kapatacağız. Bu öz değerlendirmeyi, kişisel ve vicdani muhasebemizi, bu kişisel bilançomuzu inşallah hayatımızın 360 derece alanında nasıl yapacağımızla alakalı bir bilgiye sahip olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. Programın ikinci yarısında radyolarını yeni açan dostlarım için kişisel bilançomuzu, vicdani muhasebemizi, öz değerlendirmemizi yapmaya devam edeceğiz. Her ay bunlardan iki tanesini, yani 15 günde her bir tanesini icra ederek, yaparak o yaşadığınız yılın, o dönemin yaşadığınıza değip değmediğini, gerçekten iz bırakıp bırakmadığınızı, yararlı, faydalı, sevilen bir insan olup olmadığınızı muhasebenizi yaparak anlamış olursunuz. Tabii bir taraftan da bir göz aydınlığıdır, bir yürek ferahlığıdır. İnsan kendi bilançosunu kar zarar tablosu gibi biraz daha tefekkür ederek, yazılı hale getirip daha görülür, daha bilinir kıldığında hem yapmadığı şeylerle ilgili kendine bir görev addediyor, eksikliklerini görüyor, hem de yaptığı şeylerle ilgili gidip başa kalkacak hali yok. Ben size bunları yaptım diye, bu kişisel, adı üstünde kişisel bir bilanço. Dolayısıyla kendi sevinci, süruru, huzuru artmış oluyor. Aziz dostlarım, diyelim ocağın 1-15'inde sülalemizle ilgili, nesebimiz, soyumuzla, genlerimizle ilgili bir şey yaptık. 16-30 arasında ailemizle ilgili bir şey yaptık. Şimdi Şubat'a geçelim. Şubat'ta da 15 günde bir tane olmak üzere bedensel ve fiziksel olarak iki şey yapacağız. Öncelikli olarak tefekkür edeceğiz. Bedensel, bedeni anlamda bedenimizi helal gıdayla besleyip beslemediğimizi, GDO'lu ürünlerle alakalı Mehmet Ali Bulut Hocam, Ahmet Maranki Hocam, Canan Kağatay Hocam, Osman Müftüoğlu Hocam, İbrahim Sarıcıoğlu Hocam, bununla alakalı Türkiye'de Kemal Özer hocam, yani şu anda Ender Saraç hocam adı aklıma gelmeyen, dostlarım beni affetsinler, büyük bir bilinç oluşturdular bu ülkede. Şu anda ekmekte de, tavukta da, ette de, ne bileyim sütte de, mısırda da hal kalmadı gibi görünüyor. Sayamadığım şeyleri saymış sayın. Neredeyse hani helalinden, GDO'suz, gerçekten sağlığımıza, vücudumuza faydalı, bizi besleyecek gıda kalmadı gibi bir şey. Ben otoritesi değilim bunun ama duyduklarımı aktarıyorum sadece. İnanılmaz bir köye dönüş kampanyası var. Doğal beslenme ile alakalı, paketlenmiş gıdalardan uzak durma ile alakalı, katkı malzemesi olan gıdalardan uzak durma ile alakalı bir bilinç oluşmaya başladı. Çok böyle lüks sitelerde bile artık görüyorum, sitenin kapısında sütçüler, sokak sütçüleri dediğimiz o günlük süt satan insanlar, herhalde bu kadar süt içilmiyordur. Yoğurt yapılıyor, öyle tahmin ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz çünkü, ev yoğurdu. Dolayısıyla yani helal beslenme dediğimizde sadece Allah'ın adı anılarak kesilmiş ya da hınzır gibi helal olmayan şeylerin yenip yenmemesiyle ilgili bir bilinç değil. Helal olan gıdaların da GDO'suz ve gerçekten helal olmasıyla alakalı bir bilince ulaşılması lazım. Dolayısıyla Şubat'ın ilk yarısında bedenimizle ilgili, formda kalmamızla ilgili, bedenimizi temiz tutmamızla ilgili, kişisel bakımımıza riayet etmemiz, dikkat etmemizle ilgili bir faaliyet yapmamız lazım. Beden dediğimiz zaman bunun içerisinde hormonlar, özellikle sizi çok daha iyi bir ruhaniyette tutacak olması hasebiyle oradaki bezlerden salgılanan yakıtlar diyeyim ben buna, çok önemli. Kişisel olarak ben bir insanın hormonlarını yönetemediğinde, hayatını yönetemediğini düşünüyorum. Hormonlarının esiri olduğunda, çünkü o hormonlar ruh durumumuzu, duygu durumumuzu oluşturuyor. Bu anlamda hormonal dengemizi de tutmakla alakalı bir şey yapmamız lazım. Can dostlarım, Şubat'ın ikinci yarısında da fiziki özelliğimizle alakalı, yani dış görünüşümüzle ilgili, hani insan kılık kıyafetiyle karşılanır, söz ve sohbetiyle uğranır diye bir Arap atasözü söyler ya, bu anlamda temiz giyinmek olabilir, kılık kıyafetimize, imajımıza dikkat etmekle ilgili bir şey olabilir, beden dilimizi biraz daha iyileştirmekle ilgili, daha pozitif bir hale getirmekle ilgili olabilir. İnsanlara rahatsızlık vermeyecek bir parfüm kullanmakla ilgili, misvak kullanmakla, ağız diş sağlığımızı önemsemekle ilgili olabilir. Dolayısıyla fiziki görünüşümüz, diş sağlığı gerçi bedensel bedeni şeye de giriyor. Hani bedenin bir parçası olduğu için olsun, Şubat ayında işte hem bedeni olarak da bir şey yapmış oluruz. Dolayısıyla yani ayna karşısında kendinize bakarak, renk uyumunuza bakarak, görünüşünüze bakarak, bazen bazı üstadlarımız, hocalarımız konuşurken ellerini parmak yapıp konuşuyorlar mesela. Aslında o kadar mülayim ve hoş bir şekilde konuşuyorlar ki, konuştukları şey çok öze, gönle dokunan, çok sempatik, çok kibar bir ifade. Ama beden dilinde o ha dercesine elinizi tehditle parmak yapıp salladığınızda karşıdaki bunu yanlış algılayabiliyor. Dolayısıyla ayna karşısında bunu çok iyi çözümleyebilirsiniz. İnşallah radyoda da böyle bir şey yapmak istiyorum acizane. Programcılarımızın ayna karşısında kendini görerek konuşmasının çok daha etkileyici olduğunu ilmen biliyorum. Sadece radyo için değil, televizyon için de böyle. Mümkün olan her alanda böyle. Ofislerde bile artık modern dünyada, özellikle batı dünyasında aynalar görüyorum. Telefonla konuşulan yerde kendinizi karşıdan göreceğiniz aynalar. Çünkü aynada kendimizi gördüğümüzde rot balans ayarını yapmak o kadar hızlı ve kolay oluyormuş. Gelelim Mart ayına. Yani şu ana kadar sülalenizle ilgili Ocak ayında ve ailenizle ilgili bir şey yaptınız. Şubat ayında beden ve fiziksel görünüşünüzle ilgili bir şey yaptınız. Mart ayında ilk 15'inde bilişsel, entelektüel, ilmi açıdan bir tefekkür edip kişisel gelişiminizin, intellectual capital dediği batılıların, akıllı sermayenizin ne düzeyde olduğuyla alakalı, kaç seminere katıldım, kaç yeni bilgi aldım, hayatımı değiştirecek, geliştirecek kaç kitap okudum, o kitaplardan ne öğrendim, öğrendiğimi hayatıma kattım mı, öğrendiklerimle çevreme ışık saçtım mı, öğrendiklerimi başka insanlara öğrettim mi gibi bir muhasebeyle özellikle böyle entelektüel, ilmi, bilişsel bir sorgulama yapmanızı istirham ederim. Bunun ikinci ayağında da ne tür bir bilişsel, ilmi, entelektüel sermayeye, bilgiye ihtiyacım var? Kendimi hangi alanda geliştirmem lazım gibi bir tefekkür de, hani bu bir muhasebeyse efendim, bu bir bilançoysa, bir taraftan var olanı geçmişte ne yaptığınızla ilgili çıkartırken, ama bir muhasebeyse hesap da vardır bunun içinde geleceğe dair. Çünkü o rapor size bir şey yapmanızı, bir adım atmanızı önerir. 2019'un sonlarındayız. Kurumsal olarak executive coach, koçluk hizmeti verdiğim, executive coaching hizmeti verdiğim kurumlarda yürek yangını olan bir sorumun cevabı şöyle oluyor. Arkadaşlar bu yıl bir kitap okudunuz mu? Hayır hocam, bir kitap bile okuyamadık. O kadar çok duydum ki bunu aziz dostlarım. Size önerim, şirketinizde bulunduğunuz masaya bir tane kitap alın hatırım için. Günde bir sayfa okuyun. Şimdi bakın, bu en azından size bir yılda bir kitap okutacaktır. Evinize geldiğinizde sehpanıza, masanıza oturup böyle televizyon izlediğiniz bir mekana, bizim evde çok şükür yok televizyon ama hani televizyonlu bir yerdeyseniz diye söylüyorum. Yoksa komodine, sehpaya, masaya, nereyse artık. Hanımefendiler mutfağın bir köşesine, rahlelerin dikeyleri çıktı şu anda. Rahle yataydır biliyorsunuz. Hafif bir açıyla sizin gözünüze doğru Kur'an-ı Kerim'i koyarsınız ve oturup okursunuz. Bunun hani telefon tutmaçları var ya, aynı onun gibi kitap tutmaçları tezgah üzerinde dik bir şekilde siz ayaktayken o kitabı okuyabiliyorsunuz. Hanımefendi kardeşlerime de önerim, bir tane mutfak tezgahında bulundursunlar. Hedefleri şu olsun. Günde bir sayfa okuyacağım. O kadar minik bir hedeftir ki yani. Eğer günde bir sayfa okursanız yılda bir kitap sadece bundan dolayı biter. Bir de çantanızda varsa misafirliğe gittiğinizde ya bir sayfa bir şey okuyabilir miyim size diyebilirsiniz. Yok derlerse ben içimden okurum dersiniz. Onlar da bir örnek olursunuz. Çantanızda bir kitap olursa bir toplantıya katıldığınızda illaki birinin katılmasıyla ilgili, bir seminere geldiğinizde illaki geç kalanların beklenmesiyle ilgili bir süre geçiyor. O sürelerde de yani hayatımızda böyle minik minik o bekleme alanlarında, o boşluklarda diyeyim, kendimize birer sayfacık kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsek inanın 2020'nin sonunda sadece bu yöntemle 4 kitap okumanızı garanti edebilirim. Mart ayının ikinci yarısında, birinci yarısında kitap okumamız, seminere katılmamız, internetten bir bilgi sahibi olmamız, bir programa katılmamızla alakalı bilişsel, entelektüel yönümüzü geliştirmekle ilgili faaliyet yaptık. Ve nasıl bir faaliyet yapmalıyız diye de tefekkür ettik bu bilanço olması sebebiyle. İkinci yarısında da Mart'ın davranışsal, ameli anlamda davranışlarımızla alakalı, çalışmamızla alakalı. Ben Türkiye'de İnsanlarımızın çalışkan olduğunu düşünmüyorum. Konuşurken çok güzel şeyler söylüyoruz. Cennet vatan diyoruz, cennet mekan diyoruz, kadim değerler diyoruz, Anadolu insanı diyoruz, şanlı tarihimiz diyoruz, necip millet diyoruz. Ama örnek verirken de maalesef eldeki verilere bakmak gerekiyor. Bazı dinleyen dostlarımız da alınıyorlar, güceniyorlar. Hocam niye hep batıdan örnek veriyorsun, yok mu bizde diye. Olanı gönderin, onları da efendim modelleyelim, onları da örnek alalım. Ama şu anda Japonya'nın, Almanya'nın ve Kore'nin çalışkanlığı ile alakalı, sabah erken kalkması ile alakalı, işi kaliteli yapması ile alakalı örnekler var. Hani ilim içinde bile olsa alacaksak, hikmet mümini itik malı nerede bulursa alacaksa bu tarz şeyler, çünkü onların biz dinlerine, aile yapılarına, sosyal yaşantılarına, inançlarına, duygularına tav olmuyoruz. Bunları sevmiyoruz. Sadece örnek veriyorum. Bir ürün kaliteli yapılırsa, bir ürün marka olursa, bir ürünün katma değeri fazla olursa, bir insan sabah erken kalkarsa, bir insan caddelerini pırıl pırıl tertemiz yaparsa, bir insan çok fazla çalışırsa, çok fazla çalışmadan saat olarak söylemiyorum. Japonya'da şu anda can dostlarım haftalık 4 saate düştü bazı şirketlerde. Deniyorlar bunu. İlk sonuçlar çok başarılı. Ben de buna inanıyorum. Yani modern dünyanın şu andaki dayattığı bize 7-24 365 gün artı bir de 6 saat çalışma sadece kapitalizmin ezmesine vesile oluyor. Daha insancıl, daha humanist bir iş hayatı kurabiliriz diye düşünüyorum. İlk başta size söylediğim kask alanında, yani kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal alanımızda bize 4 alanda da yaşam hakkı tanıyacak, hayat hakkı tanıyacak bir fırsat yaratabilir bizim için, bir fırsat verebilir. 4 gün niye olmasın? 3 günde de insanlar kendi bedensel, fiziksel, ailevi, duygusal hayatlarıyla alakalı bir şeyler yaparlar. Japonya'daki örnek çok çok önemli. Çünkü hem alışveriş alışkanlığının arttığını, ekonominin canlandığını, bir taraftan da aile hayatının, akrabalık ilişkilerinin çok daha iyileştiğini, sosyal hayatında çok fazla etkileşime girerek canlandığını görmüşler. Ben de öyle düşünüyorum. Artık yani 4.5G'den sonra internetin bu hızında Mars'a bile gitseniz birkaç dakikada bilgi gönderecek duruma geldi insanlık. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursanız olun, cep telefonunuz varsa, notebookunuz varsa artık orası sizin için bir ofis anlamına geliyor. Yapılacak işlerle ilgili uzaktan destek olabiliyorsunuz. Eğer fiziki anlamda bir fabrikada çalışmıyorsanız, yani fiziksel üretimle alakalı bir şey yapmıyorsanız, onda bile birçok şey uzaktan yönetimle artık Endüstri 5.0'da çok daha farklı bir yere geliyor ama onun için biraz daha humanist, insancıl bir çözüm üretmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Ama siz kendi muhasebenizde davranışlarımızla alakalı, özellikle nasıl çalışacağımızla alakalı, aziz dostlarım, burada hangi işi yapıyorsanız modellemenizi istirham ediyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin iyilerini modellerseniz, diyelim siz bir tasarımcısınız, web tasarımcısısınız. Web siteleriyle alakalı yarışmalar var. O yarışmalarda birinci olan kişiler, kurumlar var. Dolayısıyla o birincileri modelleyerek bu konuda ilerleyebilirsiniz. Her sanatla alakalı bu böyle. Öğretmenseniz bir öğretmeni modelleyebilirsiniz. Ev hanımıysanız bir ev hanımını modelleyebilirsiniz. Çalışan bir insansanız onu modelleyebilirsiniz. Yani bir basit pilav yapılmasında bile o pilavı çok iyi yapan insanların modellendiğinde biz de iyi pilav yapmayı öğrenmiş oluyoruz. Bu anlamda gerçekten iyileri modellemek davranışımıza, amelimize hem hız kazandırır hem kalite kazandırır. Biraz insanın kendini aşmasını öğrenmesi gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulması gerekiyor. Hep sürekli kendini tekrar eden bir hayat. Hep aynı. Dolayısıyla bu robotik şeyden de kurtulması gerekiyor. Biraz hayatına bir canlılık getirmesi gerekiyor. İlk hedefimiz çalışkanlık olmalı elbette ama bunu nasıl yapacağımızla alakalı. Mart'ın ikinci haftasında bu davranışımızla alakalı, ilk haftasında Mart'ın bilişsel, entelektüel, ilmi demiştik. İkinci haftası davranışımızla alakalı bir muhasebe yaparak ben nasıl çalışıyorum, insanlara nasıl davranıyorum, çalışma hayatımda işlerimi nasıl yapıyorum, bu işi daha hızlı, daha kaliteli, daha güzel yapmakla alakalı neler yapabilirimi sorguladığımızda bu muhasebe bizi o işi daha iyi yapmaya götürecek ve bir kişiyi de modellersek, o işi bizden iyi yapan bir kişiyi de modellersek hayatımız geçen yıldan bu yıla nazaran göreceli olarak çok daha iyi bir hale gelecektir. Aziz dostlarım, elimden geldiğince 2019'un 50. programında sizlere gerçekten 15 günde bir yapmanız kaydıyla hayatınızda ciddi bir değişiklik oluşturacağını düşündüğüm kişisel öz değerlendirmeyi, kişisel muhasebeyi, kişisel bilançoyu arz etmeye çalıştım. Ama 6. maddesi bitti. 7. maddede Nisan ayını anlatacağım gelecek hafta. 51 ve 52. programlarda inşallah bu kişisel bilançomuzu nasıl yapmamızla alakalı bilgileri vermiş olacağım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. İnşallah kendimizi biraz daha sorguladığımız, biraz daha hayatımızın nereye gittiğini idrak ettiğimiz, o şuura erdiğimiz, yaptığımız işlerin, attığımız taşların, ürküttüğümüz kurbağa değip değmediği ile alakalı bir muhasebesini yaptığımız, kazandığımız kalplerle ilgili, yaradığımız kalplerle ilgili bir muhasebe yaptığımız, nasıl bir insan olmak ve nasıl bir iz bırakmak istediğimizle alakalı bir bilanço çıkarttığımız bir döneme Bu şekilde biz de vesile olmuş oluruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.